Katre-i Matem, İskender Pala, 43. Ayrım. İkinci gün öğrendikleri bilgiler bu bildiklerini ters yüz etmeye yetmişti. Bir yolunu bulup kapı kahyası Tazı Cafer'i yakalamış, yere batan sarnıcına çekmişlerdi. Burası İstanbul'un ilk su sarnıcıydı ve içinde biriktirilen su hala kullanılmaktaydı. Lakin birkaç ay evvel burası hakkında halk arasında söylentiler çıkmış, cin yatağı olduğu haberleri yayılmış, geceleri iyi saatte olsunların toplantı yaptığına dair rivayetler dolaşmış ve ihtilal sırasında da azılı haydutlar, esnaftan bazı adamları burada söyletmiş, sonra dışarıya cesetleri çıkmıştı. Belki de bu yüzden İstanbul halkı yere batan sarnıcı yakınlarında bile görünmek istemiyorlardı. Nitekim Kara Şahin ile iri yarı Bican Efendi'nin Tazı Cafer'i içeriye sürükleyerek götürdüklerini gören iki kişi, İhtilalcilerin yine adam kaçırdıklarını düşünüp oradan hızla uzaklaşmışlardı. Doğruydu. Cinler burada top oynuyor sayılırdı. Su damlalarının zemine düştükleri vakit çıkardıkları sesler haricinde her şey ıssızdı. Kapıları sürgüleyip etrafı dinlediler. İçeride kimsecikler yoktu. Sarnıç içinde Mai Leziz ağasının su kontrolü yaparken kullandığı sandala binip doğruca Medusa başına kadar ilerlediler. Sonra da tutsaklarını sütuna baş aşağı bağladılar. Adamın ağzı su seviyesinde kalıyordu ve ağzına su dolmaması için boynunu geriye doğru çevirmek zorundaydı. Baş aşağı bağlanmış birinin belli bir müddet sonra başını geriye doğru tutabilmesi tam bir işkenceye dönüşüyordu. Sormaya başladıklarında Tazı Cafer önce direndi. Doğru cevap alamadıkça saçlarından tutup başını suya batırıyor ve öylece boğulma noktasına kadar tutuyorlardı. Bir müddet sonra adamın boynu o derece ağrımaya başlamıştı ki geri kalanını suya başını sokup çıkardıkça daha onlar sormadan söyledi. Cüce Çaker aslında bir simya ustasıydı. Oturduğu mekanın alt katındaki mağaralarda çalışıyordu. Mücevherlere karşı çok hassastı. İstanbul'da onun bilmediği ve isterse elde etmediği mücevher yoktu. Şehirdeki mücevher hırsızlıklarının çoğunu o planlıyordu. Çalamadığı mücevherlerin sahtelerini yaptırıp hamam külhanlarında bulundurduğu adamları vasıtasıyla değiştirttiği olurdu. Tazı Cafer başını geride tutmadıkça artık kendiliğinden suya daldırıp çıkartıyor, o sırada bunları kesik kesik anlatıyordu. Bir müddet sonra ızdırabına artık son vermeleri için yalvarmaya, bilmek istedikleri her şeyi söyleyeceğine yeminler etmeye başladı. Bican Efendi asla merhamet göstermeyecekti ama adam bayılmak üzereydi. Baş aşağı durmaktan kanı beynine akmış, yüzü mosmor kesilmişti. Bağlarından kurtarıp sandala oturttular. Tazı Cafer cümlelerinin geri kalanına bir nükte ile başladı. Mücevher aşkıdır, ona pamukzade değil de cevherzade demek daha doğru olur. Ve bir özelliği daha, büyücülükte çok mahirdir. İnsanı kılıktan kılığa sokabilir. Güneşin doğduğu andan bir sonraki gün doğumuna kadar kişiyi kendisinden başka birisi yapabilir. Dairesinden bir dehliz Sultanahmet Arhastası'nda bir kumaş dükkanı açılır. Bu dükkanı biz işletiriz. Fazla müşteri gelmez. Gelene de biz asık surat gösterip ayağını keseriz. Alışverişi yoktur sizin anlayacağınız. Ortadan kaybolma numarasının sırrı bu mu? Evet. Buradan dükkana geçerek hallaç esnafını ortadan kaybolduğuna inandırmıştır. Tazı Cafer baş aşağı kalmanın bünyesine verdiği hasar yüzünden fazla dayanamamıştı. Bayılmadan önce ağzından şu cümleler döküldü. O koca kafasının içi safi beyin doludur. Eğer onu ele geçirmek istiyorsanız çok dikkatli olun. Bileğine yapışmadan kimse onu yakalamış sayılmaz. Evet, dumanların altında onun nasıl parlak bir beyin olduğunu görüyorlardı. Ama yine de ellerinden kaçamayacaktı. Buradan kaçsa bile Bican Efendi, Arasta'daki dükkanda onu bekliyordu. Kara Şahin üzerine doğru ilerlediği sırada Cüce Çaker tepesindeki halatlardan birine daha asıldı. Bu sefer Şahin'in üzerine alevler saldırıyordu. Evet, yakan bir alevdi bu. Hiç büyü gibi değildi. Kükürt ve ateşe hükmetme becerisi bütün simyacıların ortak özelliğiydi. Zorlu birine çattıklarını iyice anlamıştı. Ateşin çevresini dolaşmak istedi. Hayret! O ne tarafa giderse ateş o tarafa yöneliyor ve onu kapıya doğru sürüklüyordu. Bu arada hür kız duvara tutunarak ilerlemeye devam etti. Ellerinin dokunduğu halıda bir manzara, manzara ortasında da bir dişi geyik vardı. Geyik resmini tamamlasın diye de üzerine gerçek geyik boynuzları çakılmıştı. Ayağının altında bir hareketlenme oldu. Derhal geyik boynuzuna tutundu. Yer çukurlaşıyordu. Birden tutunduğu boynuzla birlikte savrulduğunu, sonra da dehlizden sürtünerek aşağılara düştüğünü hissetti. Şimdi bambaşka bir odadaydı. Tutunduğu geyik boynuzu bir anahtar olmalıydı. Karanlığa gözleri alışınca yerde kazanlar gördü. Tazı Cafer'in söylediği mağara bu olmalıydı. Burası bir simya ocağı olduğuna göre çeşitli eczalar ve damıtma cihazları bulunmalıydı. Hah, işte raflarda sıralıydılar. Biraz sonra içeri birilerinin gireceğinden adı kadar emindi. Kendisini savunmak üzere birkaç ecza kabını eline alıp kazandaki eriyiklerden doldurdu. Şimdi kapıyı bulmalıydı. Üst katta Karaşahin kapıya yaklaştığı sırada eşikte birkaç susak gördü. İçleri su doluydu. Hepsini teker teker başından aşağı boşaltıp ateşe daldı. Cüce hayret etmekle birlikte bir kahkaha daha kopardı. Gel bakalım süt kuzusu. Sanki seni bir yerlerde görmüş gibiyim ben. Bu sırada kendisi salonun tavanında uçmaya başlamıştı. Tanırsın elbet. Karımı öldürmüştünüz. Yanlışım var evlat. Ben genelde yaratırım, öldürmem. Odanın içinde devamlı bir dönüş vardı ve onu takip etmekten dolayı yerde Şahin'in başı dönmeye, midesi bulanmaya başladı. Neredeyse yere yıkılacaktı. O sırada cüce çeker bir ipin ucuna daha asıldı ve zemin ayağının altından kaydı. Hörü kız gümbürtüyle açılan kapağa saldırdı. Elindeki dolu küreyi kafasına geçirmek üzereyken yere düşenin Karaşahin olduğunu fark etti. Son hatırladığı odanın içine yayılmakta olan kokunun genzini yaktığı oldu. Evet, şimdi sorma sırası bende. Sizi kim gönderdi bakalım? Kimse. Neyin peşindesiniz peki? Karımı öldürdün, hesabını sormaya geldim. Ben mi öldürmüşüm karını? Bu yaşımla, bu cüssemle, ben ha? Cüce hem alay ediyor hem de bir hortumdan üzerlerine buhar püskürtüyordu. Buhar burun deliklerinden girdikçe içleri yanıyor, gözlerini kaşındırıyor, kulaklarını gıcıklandırıyordu. Kaşınmaları gerekiyordu, lakin elleri yukarıdan iple bağlı ve tavana asılı vaziyetteydiler. Simya kazanlarını kaldıran Cayraskal düzeneğinik ikisinin de ayaklarını yerden kesme noktasında durdurmuştu. Parmak uçlarında durur gibiydiler, bedenleri karıncalanıyordu. Karaşahin ağzında değişik bir tat hissetti, sanki baygınken cüce ona bir şeyler içirmişti. Evet sen tomruk emeğini aslan ağa. Bu saydığın herifler gerçekten katildir ha? Öldürmüşlerdir. Say kimdi senin karın? Aslan ağanın kızı Nakşigül Hatun. Efendi, bütün kadınlar zaten Aslan Ağa'nın kızıdır. Hele sen başka şeyler söyle. Nerede, ne zaman, nasıl falan. Yeni Bahçe'deki konakta geçen sene. Ha, anladım. Önce sen Yeni Bahçe'deki bağ kulübesini konağa çeviren bu ellere teşekkür et bakalım. Nasıl? Efendi, kim bir kulübede gerdeğe girmek ister veya bir kulübede gerdeğe girmek için 800 altını kayınbabasına avcuna döküverir ki? Ah eşek kafam, anlamalıydım. Konağı yerinde bulamadığım vakit anlamalıydım. Mahalleden hiç kimseye evliliğimi inandıramadığım vakit anlamalıydım. Peki Nakşigül sağ mı? Ben sana katil olmadığımı söylemedim mi? Sağ ise şimdi nerede? Ha? Sağ mı? Sağ ise nerede? İşte çok özel iki malumat. Her biri 30 bembeyaz ve yuvarlak ince eder. Karaşahin suratına inen yumruğun uğultusuyla cümlenin sonunu duyamamıştı. Cüce çeker, karşılarında bir peykiye kurulmuş, üstünde sallanan iplerden birini daha çekmişti. İp çekilir çekilmez tavandan inen bir kolun ucunda, ayvalara sarılmış paçavradan yumruk suratına inmişti. Sonra cüce çekerin kahkahası duyuldu. Ben ayvayı yarı ezilmiş severim de, neydi adın bakayım, hörü mü? Sen de ister misin? Cüce çeker bir başka ipin ucuna asıldığında hörü kız suratına yumruktan sakınıp gözlerini yumarken karşıdan sarkaç biçiminde bırakılmış bir gülle karnını çökertti. İçi dışına çıkmış gibi oldu, öğürdü, nefesi daraldı, öksürdü. Kıvranmak istiyor ama ellerinden güç alıp kıvranamıyordu. Affedersin hanım sultan, bu bal kabağıydı. Sırada pırasa olacak, ha? Sana gelince Kara Şahin, az sonra yarattığım ve sonra başkalarını öldürttüğüm insanlar gelecek yanına. Hangisi karındı bana söylersin, değil mi? Ha ha. Şahin'in önünde çok geçmeden erkek ve kadın yüzleri belirmeye başladı. Gitgide bedenleri de oluşuyordu. Alımlı, çalımlı, altın yaldız perçemli, şıkırdım nümayişli kadınlar. Dünya güzeli tek başına defineler. Bazısı gülüyor, bazısı çığlık atıyor, bazısı da kendisiyle alay ediyordu. Renk renk kıyafetler arasında çıplak olanlar, kavga edenler, arasında sevişenler. Görüntüler gittikçe kalabalıklaşıyor, Şahin dikkatle hepsine bakıyor, tanımaya çalışıyor. Kıvranıyor, yerinde duramıyordu. Hırık kız neler olduğunu, Şahin'in neden bu anlamsız hareketleri yapıp durduğunu anlayamıyordu. Şahin, Nakşigül, Nakşigül diye çığlıklar atmaya başladığında cüce bir ipe daha asıldı ve Kara Şahin'in üzerinden bir kova su boşaldı. Gördün mü? Cüce Çaker'in hırıltılı kahkahaları karnına yediği yumruktan daha sinir bozucuydu. Kara Şahin ıslandığı halde bile kendine gelemiyordu. Demek etkili bir ilaç içirilmişti. Bir çare bulmalı, bu iğrenç heriften onu kurtarmalıydı. Babasına söz vermişti. Şehzade Ahmet'i tehlikelerden koruyacaktı. Cüceyi oyalamak için sordu. Bu nasıl sihir olabilir, inanmıyorum. Sihir de tıpkı simya gibi bir ilimdir sultanım. Fakat sihirle görülenler aslı olmayan hayaller değildir. Bilakis aslı olan bir şeyin hayalidir. İşte şu gördüğün çadır İsfahan Hanı'nın çadırıdır. Az sonra size hemen şuracıkta Lahor Sultanı'nın sofrasını kurdurabilir, çevrenizde hizmetçiler yağabilirim. Efsun ve Hülya insan muhayyilesini inandırır. Seninkinin evlendiğini sandığı kız hakikatte bizim çöp çatan karıydı. Ama onu 2 yıl evvel Sultan Ahmet'in Kölemen emirine hediye ettiği Gürcü cariye olarak gördü. Nakşigül olduğuna inandı. Yani Nakşigül yaşıyor. Bunu söylerken bir tuhaf olmuştu. Öyle mi? Öyle tabii. Ama bunu seninkine söyleyemezdim. Varsın karısının cariye diye satıldığını bilmeden mutlu ölsün. Hörük kız Cüce Çaker'in varsın mutlu olsun sözünden Kara Şahin'i zehirlediğini anlamıştı. Bir an evvel bir şeyler yapmalı, önce kendini sonra onu kurtarmalıydı. İçindeki tedirginlik öfkesini kabarttı. Belki de bu adamın davranışlarını değiştirmek, sağlıklı düşünmesini önlemek lazımdı. Öfkelendirmek de bir yol olabilirdi. Onu aşağılamak istedi. Seni kuduz köpek, onu zehirledin mi yoksa? Ha? Ha? Lanet olası bok çukuru, suratını fareler yiyesi kambur cüce. Söyle, zehirledin mi? Cık cık cık. Sana hiç yakıştıramadım, hiç. Ayrıca mutlu bir ölüme zehirlenmek diyemezsin. Mutluluğu veren öt torbasına bakın hele. Gerdek gecesinde onun karısını öldüren konuşuyor. Ben katile benziyor muyum hiç güzelim? Ayıp, çok ayıp. O gece kimseyi öldürmedik. Bindallı'nın ölü oynaşının yüzüne birazcık bal mumu, damadın şerbetine de biraz cabilsa şurubu yetmişti. O gece kime baksa Nakşigül diye sarılırdı zahir. Ertesi gün Eyüp tomruğunda suyuna şu eczadan katmasaydık ağlaya ağlaya ölecekti. Ama bugün ona bu eczadan veren olmayacak. Ama yine de iyiliğim üstümde. Bu sefer ona bir iyilik daha yaptım. Azıcık sabret bak. Seni dünya güzeli karısı zannetip sevinecek ve ardından kahkahalarla gülmeye başlayacak. Eh, ağlayanların da bir gün gülmesi gerek, değil mi? O zehiri yaptığın güne lanet okuyacaksın Allah'ın belası, sidik suratlı cüce. Biz adama sevgili yanında güle güle ölme şerefi bahşediyoruz. Sen hala kes sesini pislik. Büyüye layık gördüğün bir gerdek gecesi bile ona bir ömür acı çektirecek. Bahtiyar bir zevk gecesi. 30 beyaz inciye değmez mi sence ha? Değmez mi? Değmez. Aşağı. Hürri kız iki göğsünün arasından bedenini delip geçen bir okun acısıyla kıvrandı. Üstelik ok peşinden alev almış bir ibrişimi sürükleyip getirmişti. Ve ibrişim sönmek bilmiyordu. Bütün bedenini alevler kaplamıştı ve acısı tahammülden öte bir şeydi. Demek Cüce Çaker yine bir ipin ucuna asılmıştı. Artık ikisi de ayakları üzerinde durmuyor, ellerinin bağlı olduğu halatlarla tavana asılı baygın bekliyorlardı. O sırada bir çift gözün bütün bu olup bitenleri gözlediğinden kimse haberdar değildi. Bican Efendi Sultan Ahmet Arastası'ndaki kumaş dükkanına vardıktan birkaç dakika sonra sıska ve ihtiyar dükkancı ondan şüphelenmiş, sorular sormaya başlamış, dükkanından gitmesini istemişti. Bican Efendi dışarı çıkar gibi ayağa kalkınca punduna getirip adamı önce yere yapıştırmış, sonra kıskıvrak bağlamış, sesini çıkarmasına fırsat vermeden tezgahın altına tıkmış, üzerine de Bursa çatmalarından bir kumaş topunu açıvermişti. Kapıyı içeriden sürgüleyip dolabın içinden girilen dehlizde ilerlemeye başladığında önce bu dehlizin bir cüceye göre olduğunu gördü. Gittikçe daralıyordu. Hatta bir yerinde sıkışıp kalmış, farelerin hücumuna bile uğramıştı. Azman hayvanlar hayat yollarının tıkandığını zannedip çığlık çığlığa bağırmaya başladıklarında bir an evvel buradan kurtulması gerektiğini, yoksa fare çığlıkları dehlizin öteki ucundan duyulursa ölümüne davetiye yollamış olacağını düşünmüştü. Öyle ya, ta Felemenk diyarlarından gelip de İstanbul'un bütün güzellikleri dururken bir dehlize sıkışarak ölme düşüncesinden kim ürkmezdi? Çırpındı, çırpındı. Giysisi parçalanısıya kadar çırpındı. Dar bölgeyi geçtiğinde üzerinde yalnızca çiçek desenli iç çakşırı vardı ve dehlizin bir yana daralmaması için dua etti. Neyse ki çok geçmeden sesler duymaya başlamış, fareler ve köstebeklerin çekilip gittiğini fark etmişti. Dikkatle ilerleyip de ışık sızan kapıya geldiğinde hırıltılı bir ses, 30 beyaz inciye karşılık bahtiyar bir zevk gecesinden bahsediyordu. Gözünü kapıdaki yarığa yerleştirdi. Gördüğü manzara dehşet vericiydi. Cücenin olması gereken yerde Kara Şahin ve Hür Kız duruyorlardı. Besbelli ki içeride birkaç kişi onları kıskıvrak yakalamıştı. Ama hiçbiri ortada görünmüyorlardı. Yalnız cüce çeker yerinden hızla kalkıp birkaç ipin ucunu duvardaki çengellere astı ve odanın en izbe köşesinde gözden kayboldu. Bican Efendi uzun süre bekledi. Sessizliği bozan tek ses Kara Şahin'in kendine gelip ağlamaya başlamasıydı. Kara Şahin çocuk gibi ağladığına göre çok kötü gerçekler öğrenmiş olmalıydı. Onu hiç böyle görmemişti. Hürü kız hala baygındı. Kara Şahin bir ara ona baktı, sonra nakşı gülüm, şekerparem deyip bu sefer gülmeye başladı. Bu arada cüce çaker kaybolduğu karanlık köşeden hızla odaya yeniden girdi. Elinde altın külçeleri vardı. Demek gerçekten simyayı başarmış, altın elde edebilmenin yolunu bulmuştu. Yahut da dedi içinden, Kara Şahin'in ve öldürdükleri diğer adamların altınları bunlar. Cüce çaker külçeleri istiflediği kasayı tezgahın üzerine koyup yeniden gözden kayboldu. Bican Efendi burada garip bir şeyler olduğunu hissetmişti ama başka kimseyi de görememişti. Kara Şahin'in kahkahaları ortalığı boğmaya başladığında bu fırsatı kaçırmak istemedi ve kapıya yüklendi. Sürgülü olmalıydı, eliyle yokladı ama mandal bulamadı. Karanlıkta kapının her yerini tekrar tekrar yokladı. Bu kapıyı dışarıdan da açan bir düzenek olmalı diye düşünüyordu. Ortalık zifiri karanlıktı, eliyle çevresini yoklamaya başladı. Sonunda kapının menteşe duvarında eline bir düğüm ilişti, evet bu olmalıydı. Yarıktan içeriye baktı, tam ipi çekecekti ki cüce elinde külçelerle yeniden odaya girdi. Bir sefer daha gidip altın getirmesi için dua etmekten başka çare yoktu. Külçeleri kasaya yerleştirdi, kasanın dört yanındaki halkaları yukarıdan sarkan bir zincire bağlayıp, zincirin ucundaki mekanizmanın kolunu çevirdi. Külçe sandığı tezgah üzerinde önce yürüyüp sonra bir karış kadar havalandı. Bican Efendi demek yukarıya çıkacak, kaçmaya hazırlanıyor diye düşündü. Cüce altın kasasını öylece bırakıp oturduğu peykeye gitti. Tavana asılı iplerden birini daha çekmesiyle Kara Şahin'in yıldırım çarpmış gibi yerinde yalabıklanması bir oldu. Sanki ağlara takılmış bir balık gibi çırpınıyordu, kahkahaları kesildi. Bir dakika kadar sonra bayıldı. Cüce çaker o bayılır bayılmaz geldiği deliğe doğru yeniden hareketlendi. Şimdi etrafta çıt yoktu. Bican Efendi hem sessiz olması hem de elini çabuk tutması gerektiğini biliyordu. Düğümü yavaş yavaş çekti. Onun korktuğu cüce değildi ama eğer içeride kendisi görmediği köşelerden birinde cücenin muhafızları varsa başa çıkmak zor olabilirdi. Çünkü üzerinde hiçbir silahı yoktu. Kapının gıcırdaması her şeyi berbat edebilirdi. Neyse ki korktuğu gibi olmadı. 43. ayrımın sonu sayfa 455, devamı 44. ayrımda.